Ayrım 11.
Peritoneli düşünün. Toprağın altında kalan kısım üstteki kısma kıyasla çok daha çabuk aşınır. Oysa eleman saldırısına ilk karşı duran yukarı kısımdır. Öyleyse toprağın altındaki metal bölümün tahrip görmesi nedendir. Asit eriyikle birleştirilen iki farklı maden hep birlikte galvanik bir eleman oluştururlar. Her galvanik elektrik elemanda öylesine bir iyon trafiği ortaya çıkar ki bir dizi elektrolitik ve elektrokimyasal süreç sonunda ana metal yavaş yavaş ayrışır. Asit eriyikte birleşen değerli maden ve baz maden arasındaki ayrılık ne denli büyükse bu ikincinin tahrip görme oranı o denli yüksektir. Magnezyum Mg, alüminyum Al, manganez Mn, çinko Zn, krom Cr, demir Fe, nikel Ni, kalay Sn, kurşun Pb, bakır Cu ve gümüş Ag, asit eriyik içerisinde ana madeni tahrip edici madenler grubuna girerler. Bu temel nedenler için bir eksi, değerli madenler için de artı işareti koyacak olursak ortaya şöyle bir görünüm çıkmaktadır. Eksi ML virgül AL virgül MN virgül ZN virgül CR virgül FE virgül NI virgül SN virgül PB virgül CU virgül AG virgül artı. Metaller ve asit eriyik galvanik bir alan oluştururlar. İyonik bir akım meydana gelir ve içinde madenler çözülür. Toprak altındaki madenler arasında asit eriyik arama konusuna gelince yağmur suyu bir çeşit hafif asittir. Bir elektrot betona bir diğer elektrot da toprağa yerleştirilse bile kemirici bir akım ortaya çıkar. Betondaki demir katot, topraktaki ise anot olur. Uzun vadede anot bozulur, çözülür ve iyonları ayrılır. Bu tür bozulan akımlarla ilgili modern ölçümlemelerde belirli bir zaman zarfında kaç gram maddenin kaybolacağı bile hesaplanabilmektedir. 33. Mantıksal sonuç, zengin kuvars muhtevalı menhirler birbirleriyle madeni bir bağlantı ile bağlı idiyseler, yer altındaki madeni kısmın binlerce yıllık süre içinde çoktan çözülüp gitmiş olacağıdır. Çünkü megalitler katot etkisi yapmaktadırlar. Ayrıca bu tür yan akımların bir monolitten ötekine yalnızca doğru bir hat üzerinde değil, daireler halinde de gidebileceğini göz önünde tutmalıdır. Menhir bloklarına yakın tek bir güçlü katodun binlerce yıllık süre içinde madenleri eritebilmiş olması gerekir. Menhir komplekslerinin teknik bir amacı olabileceğine ilişkin spekülasyon dolmenlerden de pek uzak tutulamaz. Kelt dilinden çevrilecek olursa, dol, masa, men, taş, yani taş masa anlamına gelmektedir. Bu taş masaların çok çeşidi vardır. Bazen iki hantal megalit dev bir taş dilime destek olmakta, kimi zaman küçük megalitler üzerinde değişik dilimlere, 10 adet geniş tabakadan oluşan koridorlara, suni olarak üstü örtülerek mezar haline getirilmiş dolmenlere de rastlamaktayız. Aynen menhirler gibi dolmenlerin de amaç ve taşıdıkları espri çözülememiş, birçok dolmenin altında taş devriyle ilgileri olmayan mezar ve iskeletler bulunmuştur. Tunç devrinde Britanya'nın daha sonraki sakinleri hazır buldukları dolmenleri son uykuları için oldukça uygun köşeler olarak görmüş olacaklar. Bölgedeki çiftçilere soracak olursanız, dolmenlerin devlerin masaları olduğu karşılığını vereceklerdir. Bu cevaplar yeni bir tutarsızlığı gündeme getirmektedir. Devler için çok alçak, cüceler içinse uygun olabilecek dolmen koridorları, kalın dilimleri taşıyabilecek ölçülerde değildir. Rostu Del ile Cap de la Chèvre arasında uzanan bağımsız dolmenler ise, devler için yapılmış bir mobilyayı andırmaktadır gerçekten de. Belki onlar da toprağın altındaydılar ve de yüzyılların aşındırması ile gün ışığına çıktılar. Bilemiyoruz. Fakat şu kadarını söyleyebiliriz ki zamanında menhir sütunlar taş devri için teknik amaçlara yönelik olarak kullanıldıysalar, dolmenler de bu sistemden kaynaklanmış olmalıdırlar. Belki bu dolmenlerin altında bir şey gizlenmişti ya da çevreyi bir şeyden korumaktaydılar. Çok çok önce bir zamanda, günlerden bir gün, bilinmeyen bir nedenden ötürü, bu benim hipotezim değildir, Megalitlerin yapımcıları ve inşaatçıları ortadan kayboldular veya öldüler. Kendilerinden sonra gelecek nesillere şaşırtıcı bir bilmece armağan ettiler. Bugün bile binlerce yıl önce nelerin olup bitmiş olduğunu kestiremiyoruz. Acaba sakladıkları gizleri yarın bir gün ifşa edecekler mi? Ek. Amerikalı uzay yolculuğu uzmanı James Oberg, 15 yıl içinde uzayda sürekli Sovyet kolonileri ile karşı karşıya geleceğimizden emindir. Aileler bu yörüngesel uydu kentlerde yeryüzündekinden pek de farklı olmayan bir hayat sürecektir. Oberg'e göre Avrupa'dan Amerika'ya ayak basan ilk göçmenler geleceğin uzay sakinlerine kıyasla çok daha ilerici bir akıncı ruhuna ihtiyaç göstermişlerdir. James Oberg deli bir hayalci değildir. Havacılık ve Uzay Yolculuğu Enstitüsü'nün Sovyet uzay yolculukları konusundaki uzmanıdır ve şu kehanette bulunmaktadır. Güvertelerinde erkekler ve kadınlar taşıyan uzay gemileri yeryüzünün yörüngesinde o kadar çok kez tur atacaklar ki bu insanlar kendilerine bulundukları mekanın sürekli sakinleri gözüyle bakacaklar ve geri dönüş için arzu göstermeyeceklerdir. Dünyaca ünlü Rus astronom Yosef Slovsky bundan bir adım daha öteye giderek önümüzdeki 250 yıl içerisinde uzayda yapay biyosferlerin gerçekleştirilerek yaklaşık 10 milyar insanın yaşamasına uygun bir hal alacağını ileri sürmektedir. Slovsky de fanatik filan değildir. Moskova Sternberg Enstitüsü, Radyo Astronomi Dalı Müdürü ve Bilimler Akademisi'nin ağırlıklı bir üyesidir. Bu üstün nitelikli bilim adamına göre uzay kolonilerinin yapımında ay, asteroidler ve diğer gezegenlerden alınan ham maddeler kullanılacaktır. Slovsky şöyle demektedir. Uzayda yapay dünyaların kurulması kaçınılmazdır ve insanın uzaya açılması başlamıştır. Bu açılma büyük keşifler devrinde olduğu gibi yeni ülkelerin bulunması, kolonize edilmesi ve sömürülmesine paralel geri dönülmez bir süreç izleyecektir. Slovsky'nin insanlığın tüm gezegen sistemini kolonileştirdikten sonra Samanyolu'nun diğer alanlarına yöneleceği konusunda da zerrece şüphesi yoktur. Matematiksel olarak evrensel bir dengeyi hedefleyen sınırlı büyüme stratejilerinin dünya krizlerini önleyemeyeceği kanıtlandıktan sonra insanlığın sorunlarına uzun vadeli çözümleri yalnızca uzayın kolonileştirilmesi seçeneği sağlayabilecektir. 4. Tarih tekerrürden ibarettir. Takvimden dünkü tarihi taşıyan 7 Aralık'ın sayfasını yırtarken o günle ilgili olarak yazılmış şu ibareyi okudum. Ütopyalara ihtiyacımız var. Ütopyalar olmaksızın dünya değişemezdi. Cümle bundan 3 yıl ve de 1 gün önce ölmüş bulunan Amerikalı yazar Thornton Wilder'a aittir. Bugünün vecizesi de Johann Wolfgang Goethe'den alınmış. Her akıllıca şey daha önce düşünülmüştür. Biz onu bir kez daha düşünmeye çalışacağız. Takvimcinin biri benden de bir özdeyiş talebinde bulunsa idi, altı çizilerek şöyle yazılmasını isterdim. Tarih tekerrürden ibarettir. Söz konusu olan gün hangisi olursa olsun daima doğru çıkmıştır. Garuda, Hint mitolojisindeki tüm kuşların prensidir. Çok yönlü bir kuştur bu. Eğer deyim yerindeyse kartal kanatları ve gagasına sahiptir. Fakat gövdesi insan gövdesidir. Oldukça da güçlü olmalıdır çünkü Tanrı Vişnu'nun eğer vurduğu hayvandır. Bu kuşa olağanüstü bir takım hasletler atfedilir. Son derece zeki ve başına buyruktur. Kendi hesabına savaşlara girer ve zaferler kazanır. Ana ve babasının isimleri bile bilinmektedir. Kasyata ve Vinata'dır adları. Garuda'nın çıktığı yumurtayı anne Vinata yumurtlamıştır. Diğer bir deyimle her şey normal başlamıştır. Önceleri dış görünüşe göre bu böyledir. Suratı beyaz, gövdesi kırmızı, kanatları ise altındır. Ornitoloji kitabında bayağı iyi bir köşe işgal etmesi işten değildir ya bu kitaba nasıl sokulsun? Çünkü Garuda kanatlarını açınca yeryüzü sallanır. Uzaya doğru yolculuklarına başlayınca da böyle olur. Ve ekleyelim, bir tek fobisi vardır, o da yılanlardır. Fakat bu fobisinin sağlam bir nedeni de yok değildir. Anası Vinata bir iddiayı kaybetmiş ve bunun üzerine yılanlar tarafından tutsak edilmiştir. Yılanlar oğlunun tanrılara ölümsüzlük sağlayan madde olan nektardan bir kap getirmesi halinde anneyi salıvereceklerine söz vermişlerdir. Cesur evlat elinden geleni yapmaya çalışır, ne var ki nektar yalnızca kutsal bir dağda bulunmaktadır. Ve bu dağ da ateşten bir gölün ortasındadır. Garuda bu zorlu beladan sıyrılacak zekaya sahiptir. Mitolojinin aktarımına göre kırmızı gövdesini komşu ırmaklardan alabileceği kadar suyla doldurur ve alevlere karşı koyar. Tanrıların dağına ulaşır. Dağ ağızlarından ateş püskürten yılanlarla kaynamaktadır ve bu yaratıklar inmesine engel olurlar. Garuda'nın bir parlak fikir daha gelir aklına. Sis dumanları gönderir ve yılanların kendisini görmelerini engeller. Kutsal yumurtalar fırlatır ve yılanları bin parçaya böler. Kendine fazlaca yaklaşan yılanların dillerini ayırmıştır. Bu garip kuş annesini kurtardıktan sonra aya doğru yola çıkar. Fakat ay yabancı bir takım tanrıların egemenliği altındadır ve bu tanrılar Garuda'yı istemezler ve savaş çıkar. Garuda'yı tanrıların silahları işlememektedir. Ay tanrıları bu durumu fark edince bir anlaşma teklif ederler. Garuda ölümsüz olacak ve üstün gücüyle en üst tanrı olan Vişnu'ya koşum hayvanı olarak hizmet edecektir. Ve bundan böyle cezalandırıcı tanrı Vişnu bütün mitlerde Garuda'nın üzerinde uçar. Sonbaharda ben de Garuda ile uçtum. Bali'den Singapur'a kadar. Garuda Endonezya havayollarının adıdır. Endonezyalıların bu efsanevi kuşun olağanüstü özelliklerinden haberdar olduklarını ve Garuda'nın havayollarının ismini yücelteceğini umduklarını anlattılar. Mitolojik kuşun dosyasına bu özel nitelikleri kaydedebilirim. Zekice sevk ve idare olunursa Garuda uçabilmektedir. Garuda su depolayabilmektedir. Garuda ateşleri söndürebilmektedir. Garuda ateş püskürten yılanların lazer toplarımı çevresine dumandan bir perdeleme gönderebilmektedir. Garuda kutsal yumurtalar serperek tahrip edici olmaktadır, bombalar mı? Garuda atmosferin içinde ve dışında uçabilmektedir, aya. Garuda bilinmedik fakat son derece güçlü bir takım silahlara karşı bana mısın dememektedir. Çok garip. Babilli Etana'yı uzaya taşıyan kuş da kartal olarak tasvir edilir. Aya iniş yapan ilk insanlı uzay gemisinin adı da kartaldı. Tarih tekerrür mü? Shiva kimdi, Shiva nedir? Bu her iki sorunun cevabı da gizem dolu bir geçmişe açılmaktadır. Shiva belli başlı tanrılardan biriydi ve ayrıntılı olarak Hint Vedalarında tanımlanmıştı. Sürekli mekanı Himalayalarda Kailasa Dağı'nın tepesindeydi. Sanskritçe'de müşfik olan, dost olan anlamına gelmektedir. Bu nitelikleri daha ağır basıcı olmalıdır ki aynı zamanda yıkıcı bir tanrı olmasına rağmen inayeti ve lütfedici yanı büyük saygı görürdü. Oldukça esrarengiz ve de tekin olmayan bir tanrı gibi gözüküyor olmalıydı Shiva. Birçok resim ve heykellerde ya çıplak ya da ceset külleri sıvanmış pis bir beden ve kıvrım kıvrım taranmamış saçlarla tasvir olunurdu. Hepsine ilaveten Shiva'nın 5 tane suratı, 4 kolu ve 3 adet de gözü vardı. Üçüncü gözü alnının ortasındaydı. Vedaların ifadesine göre bu gözüyle hem görür hem de yok ederdi. Düşmanına sert bir edayla baktığı zaman bir ateş dalgası çıkardı bu tehlikeli üçüncü gözden. Bu kadarla da bitmiyor. Mavi diliyle mavi boğazının da bir hikayesi var. Yılan tanrıları suyu zehirleyince Shiva karısı Parvati ile birlikte ağzı vasıtasıyla bu içilmez suyu filtre etmişti ve o günden beri diliyle boğazı maviydi. Shiva yenilgi nedir bilmezdi ve kendisine doğayla niyaz edilirse son derecede iyilikçi ve yumuşak huylu olurdu. Bir zamanlar Indra'nın başı çektiği tanrılar, bir başka Hintli tanrılar grubu olan Asuraların saldırısına uğramışlardı. Zor durumda kalan Indra, sopası Vadrisha'yı düşmanın üzerine savurdu ve Shiva'ya yardım etmesi için dua etti. Indra'nın grubuna yardım ihsan etmeye karar vermiş olan Shiva, bu isteği geri çevirmedi. Ve Indra grubuna, asuraları bir tek ateşli ok ile yenebileceklerini söyledi. Ne var ki Indra ve diğer tanrılar kendi güçlerini kullanabilecek bir durumda değildiler. Bunun üzerine Shiva güçlerinin yarısını kendine vermelerini önerdi. Bu öneriye uydular ve Shiva asuraları alevle alt etti. Fakat ödünç aldığı gücü iade etmedi ve bütün tanrılar arasında en güçlüsü oldu. Shiva'nın cephaneliği arasında bir de pineka, üç çatallı bir mızrak vardı ki ateş saçıyordu. Ayrıca bir kılıç, bir yay, üç tane de yılana sahipti. Bunlar kangal şeklinde gövdesini sarıyor ve yaralanabilir noktalarını koruyorlardı. Bu noktalar baş, omuzlar ve belindeydi. Belinin özel bir ilgiye ihtiyaç gösterdiği açıktı çünkü yeni hayatın yaratıcısı olarak simgesi, yaratıcı gücün kaynağı olan fallustu. Üretici ve yok edici özellikler arasında gidip gelen Shiva, zevk ve sefa ile keder dansını severdi. Evrenin ölümsüzlük hareketiydi bu dans. Shiva bu kozmik gerçek dansını oynarken başının çevresinde bir ışık halesi belirirdi ve çevresi bir takım hayalete benzer şekillerle sarılırdı. Evrenin efendisi Shiva bütün bunlara ve daha da fazlasına muktedirdi. Bütün bu nitelikleri not etmeli fakat aşağıdaki satırları da okumalıyız. Shiva nedir? Dünyanın en güçlü lazer topudur. Vatanı San Francisco'nun banliyölerinden Livermore'dur. Shiva'nın fiyatı selefinden oldukça yüksektir ve 30 milyon Amerikan dolarıyla ölçülmektedir. Saniyenin milyarda biri kadar bir zaman diliminde Shiva, kum tanesi büyüklüğündeki bir hedefe 20 lazer ışını sıkıvermektedir. Enerji çıkışı 26 milyon megawattlıktır. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse, sürekli çalışan normal bir nükleer reaktör yalnızca 1000 megawattlık bir üretimde bulunmaktadır. Aynen mitolojik Shiva gibi modern Shiva da hem tahrip edici hem de kurtarıcı olabilir. Bizim Shiva'mız hidrojen bombalarını ayrıştırabileceği gibi patlatabilir de. Günün birinde bizim Shiva'mız bir atışta helyum yoluyla hidrojeni eriterek enerji problemimizi çözümleyebilecektir. Hidrojen helyum çözücü reaktörü enerji konusunda uzmanlaşan bütün fizikçilerin ortak düşüdür. Livermore'da neler olup bitmektedir? Shiva'nın lazer ışınları mikroskobik ölçüde küçük bir cam küreye kenetlenmektedir. Bu minik kürede deuteryum ve tritiyumum gaz halinde karışımı helyum izotopları vardır. Bu karışım lazer ışınları ile karşılaşınca çözülmekte ve milyonlarca derecede bir ısı meydana gelmektedir. Bu deneyin amacı şudur. Böylesine yüksek ısılarda hidrojen atomları helyuma karışmaktadır. Bilim adamlarına göre bundan sonrası basittir. Aynen reaktörlerde olduğu gibi serbest kalan enerji türbinleri döndüren istime dönüştürülebilecektir. Tarih tekerrürdür. Tantalus, Zeus'un oğluydu ve bir haindi. Bir tanrı oğlu ve Frigya kralı olarak tanrıların masasında yemek yeme ve onların sohbetlerine kulak verme ayrıcalığına sahipti. Yücelerin sırdaşlığına layık olmak yerine ölümsüzlerin sırlarını dünyalı dostlarına açmak yolunu seçti. İtibarı arttı da arttı. İnsanlar ona kendilerinden çok daha fazla şeyler bilen, olayların ve nesnelerin önünden giden seçkin bir kişi gözüyle bakmaya başladılar. Tantalus tanrıların onuruna bir şölen verdi ve onların her şeyi bilip bilmediklerini sınamayı denedi. Oğlu Pelops'u öldürerek masada servis yaptırdı. Tanrılar yemeğe ellerini bile sürmeden bu sefilce günahını anladılar ve Pelops'u yeniden hayata döndürdüler. Baba Tantalus ise korkunç işkenceler göreceği yeraltı dünyası Hades'te ebediyen kalma cezası gördü. Ve orada o ıslak ve karanlık alemde. Tantalus kendi adıyla anılan ünlü işkenceye maruz bırakıldı. Çenesine kadar berrak suya gömüldü fakat içmeye kalkınca bu sular çekildi. Suların bitim yerinde ağızlara layık meyvelere doğru her uzayışında meyveler kayıp gitti ve kafasının üzerinde asılı duran bir kaya parçası her an düşerek onu parça parça etmeye hazır bekledi. Bu üç işkence yani susuzluk, Açlık ve ölüm korkusuyla Tantalus, tanrıların sırlarını açığa vurmanın cezasını ödedi. Modern Tantalus bir kez daha, bu defa modern bilim yoluyla kendisine verilen sırları ifşa etmenin eşiğindedir. Wisconsin Üniversitesi'ndeki bilim adamları son derece karmaşık bir makineye Tantalus adını vermişlerdir. Söz konusu makine, elektronları ışık hızına eriştirmektedir. Bu hıza erişen partiküllere sinkroton radyasyonu adı verilmekte ve mavi bir ışık yayan bu partiküller X ışınlarından çok daha güçlü bir radyasyon saçmaktadır. Ve bu radyasyon molekül ve atomların içine nüfuz etmektedir. İşte bu yöntem sayesinde evren en büyük sırlarından birini açığa vuracaktır. Bundan önce insan gözüne kapalı bulunan atomik dünya gözle görünür hale gelecek ve eşyanın strüktürü atomik elemanlara ayrılacaktır. Tantalus adlı makina bütün sırları ortaya dökmek için kolları sıvamaktadır. Böylece eşyanın strüktürünü ve ona kendi ellerimizle de şekil verebilmeyi öğreneceğiz. Tanrıların omuzlarından bakacağız. Eski bir hikaye kendi kendini tekrarlıyor kısacası. Kozmik sırların bekçileri daima bir hazineyi elden çıkarmak zorunda kalmışlardır. Tantalus adlı makina ise şimdilik üstünlüğünü korumaktadır. Arabistan geceleri masallarında pırıldayan bir başka nesne de bir zamanların ünlü Alaaddin'in lambasıdır. Avrupa, Asya ve Afrika'da son derece popüler olan bu masalda Alaaddin bir sihirbazın emri üzerine harika lambayı geri getirmek üzere bir yeraltı mağarasına iner. Lambayı bir sıvazlayanın bütün arzuları yerine gelmektedir. Lambanın marifetinin farkına varan Alaaddin geri vermekten kaçınır, her dileğine kavuşur, bir prensesle evlenerek ömrünün sonuna kadar mutlu bir ömür sürer. Alaaddin de bugün adını taşıyan bir aygıtın büyük babasıdır. Alaaddin büyük harcamalar yapılarak Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nda imal edilmiştir. Alaaddin'in yaydığı ışınlar Wisconsin'daki Tantalus'tan 100 kat daha güçlüdür. Yeni harika lamba da partiküllerin sırrını çözmeye yöneliktir. Bilim adamları bu sayede eşyayı atomlarını ayırabilme, bir başka mekana naklederek orada yeniden birleştirebilmeyi ummaktadırlar. Alaaddin, hayal ettiği sarayları hiçten meydana getirmeyi başarıyordu. Yakın gelecekteki halefleri de Brookhaven'dan aynı işi gerçekleştirecekler. Bu yolda ilk adımlar atılmıştır. Uzak bir gelecekte eşyaları geleneksel yöntem ve nakliye tarzının dışında kalan bir biçimde hareket ettirebilmek mümkün olacak. Uçaklar, gemiler, trenler hurda yığını haline gelecekler. TV'nin bilim kurgu dizisi Uzay Yolu günün birinde gerçekleşecek olanların kehanetinde bulunuyor.